kıymetli gönül dostlarımız. Hepinizi Allah'ın rahmeti, bereketi ve selamıyla selamlıyoruz. İnsan ömrü Rabbine doğru devam eden uzun bir kulluk yolculuğudur. Bu yolculukta bazen bir ayet, bazen bir hadis-i şerif, bazen de hikmet ehlinin bir sözü önümüzü aydınlatan bir kandil olur. Erkam Radyo'da hazırlayıp sunduğumuz Gazali Mektebi programında İmam Gazali rahmetullahi aleyhin 7 başlık altında ele aldığı Minhacül Abidin yani Abidler Yolu eserinin rehberliğinde bu yolculuğumuzu birlikte devam ediyoruz. Önceki haftalarda İmam Gazali rahmetullahi aleyhin hamd ve şükretmenin önemine dair birçok hem anekdotuna hem de misaline yaşanmış bazi hikayelerden, ariflerin sözlerinden ve hikmetlerinden, özellikle ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerden yaptığı anekdot ve alıntılarla birçok konuyu sizlerle müzakere etmiştik. Hülasa etmek gerekirse, İmam Gazali, kulluğun her ne kadar muhtelif problemler, imtihanlar, yokluklar, zorluklar, meşakkatler, bütün bunlarla mündemiş olan bir hayatın neticesinde kul sabreder, yine de Rabbine tevekkül etmeye, kulluğunu yapmaya azmeder ve nihayetinde bir kulluk sütunu, profili ortaya koyar. Ancak bütün bunlarla beraber kulluğu zirveye hala ulaşmış olmayabilir. Çünkü İmam Gazali diyor ki, hamd ve şükür esasında kulluğun yeniden başlangıcıdır. Hamd etme ve şükretme kulluğu esas nirengi noktasına oturtan ve kulun varoluş sebebine hizmet eden, onu varlık gayesine götüren ve Rabbini tanımasına vesile olan asıl unsurlardan, tabir yerinde ise kulluğun ilk adımlarından bir tanesidir. Örnekle belirtmek gerekirse, seyr-i sülükünü tamamlayan bir mürit, bir mürşit, yani o manevi basamakların sonuncusu hangisi ise, mürşidi ona icazet verdikten sonra, bu yolculuğu kemale erdirdikten sonra, manevi bir tekamüle eriştikten sonra, hasılı kelam, seyr-i sülükünü, murakabalarını, rabıtalarını, mürşidinin ona çizmiş olduğu kalp rehberliği neticesinde ikmal ettikten sonra, asıl kulluk o zaman başlıyor demektir. Yani seyr-i sülükünü tamamlayan bir kul artık kenara çekilip tesbihattan, evrad-ü ezkardan, Kur'an-ı Kerim kıraatlerinden, hizmetten veya muhtelif maddi veya manevi terakkilerden, kalbiyle veya diğer uzuvlarıyla yapması gereken ibadetlerden hali, müstani ve vareste değildir. Asıl kulluk büyüklerimizin bizlere ifade ettiği kadarı ve okuduğumuz kadarıyla asıl kulluk son basamağa ulaştıktan ve son merhaleyi kat ettikten sonra başlıyor. Bundan dolayı İmam Gazali her ne kadar ilim akabesi, tevbe geçidi, imtihanlarla karşı karşıya kalıp onları aşabilme muvaffakiyetinden sonra asıl kulluğun hamd etme ve şükretme, manevi tekamüle ulaşabilmek için bu iki asli basamağın layıkıyla yerine getirilmesiyle mümkün olabileceğini ifade ediyor. Değerli gönül dostları, İmam Gazali rahmetullahi aleyh ayet-i kerimede de ifade edildiği üzere nimetin artmasının tamamıyla kulun verilen nimete yaptığı şükürle alakalı olduğunu ifade etmekte. Şöyle bir soru sorarak başlıyor ve diyor ki nimet neye göre verilir? Burada iki temel esas vardır. Birincisi nimetin kadrini ve özellikle de nimet veren mün'imi yani nimeti vereni bilmek ona layıkıyla şükredebilmeye bağlıdır. Şayet verilen nimetin inkıtaya uğramasını istemiyorsak, elimizden alınıp ondan mahrum bırakılmak istemiyorsak, birincisi nimetin kadrini bilmemiz gerekir. Ve bununla birlikte nimet verenin kim olduğunu layıkıyla tanımamız gerekir. İlahi lütuf, kişinin soyuna, sopuna, servetine veya toplumsal mevkisine bakılarak dağıtılmaz. Nimetin yegane liyakat şartı, o nimetin kadrini bilmekten geçer. Cahiller ve kendini bilmeyen kimseler diyor İmam Gazali, zannediyorlar ki büyük ihsanlar sadece zenginlere, soylulara, asilzadelere veya toplumun önde gelen kimselerine, yani aristokrat basamağın üst kademelerinde ve zirvelerinde olan kimselere layıktır. Oysa Allah Teala nimetini ona kalbiyle yönelen, onu her şeye tercih eden ve Allah Teala uğrunda ağır yüklere katlanan zayıf ve fakir kullarına tahsis eder. Bu noktada Kur'an-ı Kerim'in şu beyanını hatırlayalım. Allah Teala buyuruyor ki En'am suresi 53. ayet-i kerimesinde, Estaizubillah, Ehaulâ'i mennallahu aleyhim min beynina, eleysallahu bi'a'leme bişşâkirîn. Mekke'nin aristokratları veya o dönemin zengin, soylu, asilzade kimseleri, diğer Müslüman olan fakir, mustazaf veya zayıf Müslümanları tahkir ederek, küçük görerek diyorlar ki, bizim gibi asilzadeler, Mekke'nin soyluları, soyadı kuvvetli olanlar, aile geleneği olarak zengin birkaç nesil öncesinden beri zengin olanlar, toplumun önde gelenleri dururken, Allah Teala kalkıp da onlara, yani Bilal gibi, Habbab bin Eret gibi, Yasir gibi, Ammar gibi hem fakir, hem zayıf, hem hakir, hem de köle olan zayıf, yoksul kimselere mi nimet verecek? Allah bizim gibi kimseler dururken bizim aramızdan onları niçin tercih etsin? Nimete ve ikrama nail olacak kimseler varsa bu ancak bizleriz dediklerinde Allah Teala buyuruyor ki Eleysallahu bi'a'leme bişşakirin. Allah Teala verilen nimetin kadrini bilen ve layıkıyla şükreden kimseleri bilmez mi diyerek nimet verilme sebebinin zenginlik, asilzadelik veya soyluluk değil, bilakis nimet verenin kıymetini bilmek ve verilen nimete şükredebilmek olduğunu ifade ediyor. Bundan dolayı nimetin kadrini bilmekle bilmemek arasındaki şu farkı kesin bir netlikle, ayrımla görmek mümkündür. Hakiki bir fakih, yani ilim ehli bir kimse, karmaşık bir meseleyi çözdüğünde duyduğu sevinci bin altın verseler bile değişmez. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ile alakalı olarak nakledilir. En girift, çözülmesi en zor ve en müşkil meseleleri çözdüğünde evinin duvarlarını aşıp da yan komşularına ve etrafındaki kimselere ulaşacak şekilde bir Allahu Ekber dediği rivayet edilir. Bir müçtehidin, bir fakihin, bir müftünün, yani hakiki ilim sahibi bir kimsenin ulaştığı en zor mesafeden ve elde ettiği bir cevaptan, ilmi bir delilden sonra yapacağı en ulvi, en mutena ve en kuvvetli ifade Allahu Ekber diyerek bunun Allah'tan gelen bir ikram olduğunu fark ettirmesidir. İşte bu fakih bu anlayışı en büyük zenginlik sayar ve bu uğurda 10 yıllarca, 100 yıllarca Allah Teala bu kimseye ne kadar ömür vermişse içtihat etmekten, ilim ile meşgul olmaktan, düşünmekten ve tefekkür etmekten usanmaz. Ona dünyanın bütün servetlerini verseler bile bu kişi hiçbir zaman ilmi, irfanı ve hikmeti kendisine verilen bütün mal, mülk ve zenginliğe değişmez. Buna mukabil adi ve basit dünyaya meyleden bir esnaf veya tembel bir öğrenci aynı ilmi mesele biraz uzadığında hemen usanır, sıkılır, bunalır, uykusu gelir ve meseleden yüz çevirir. Birazcık canı sıkılıp notları düşük olduğunda, istenilen mesafeyi kat edemediğinde veya bir merhale, bir terakki sağlayamadığında artık sorgulamaya başlar. Bu okulu okumam gerekli mi? Bu kitabı bitirmek zorunda mıyım? İnsanlar bu kadar kitap okumadan, bu kadar ilimle meşgul olmadan, bu kadar hizmet yapmadan istedikleri kadar büyük mevkilere gelebiliyorlar. Dolayısıyla başkaları tabiri caizse yatarak veya rehavete kapılarak ya da ben gencim, bu genç çağımda ve yaşımda istediğim kadar eğlenerek, zevkü sefa sürerek muhtelif kafelerde, muhtelif restoranlarda farklı farklı dünyası farklı farklı olan insanlarla bir araya gelerek günümü gün ederek de geçirebilirim. Nitekim bu şekilde rehavetle gününü geçiren kimseler de diplomasını aldıktan sonra girdikleri sınavlar neticesinde belirli yerlere, mesleklere, belirli kademelere gelebiliyorlar. Dolayısıyla benim de okulumu okurken kaldığım yurdun gerekliliklerine uymama, ibadetleri yapmama, büyüklerin nasihat ve tavsiyelerine kulak vermeme, okulumun layıkıyla benden istediği okuma listelerini tamamlamama ya da mütalaa ve müzakereye ihtiyacım yok. Bunlar yapmadan da bir yere gelinebiliyorsa benim de bu kadar uğraşmama, geceler boyunca uykusuz kalmama ihtiyacım yoktur diyerek kendini aldatabilir. İşte İmam Gazali bu noktada hakiki ilim sahibi olan ve ilme layıkıyla değer veren, daha doğrusu mesele burada sadece ilim değil, Allah Teala'nın vermiş olduğu nimetin ilim olduğunu farz edersek bu örnek üzerinden gidiyoruz. Allah'ın kendisine verdiği ilim nimetinin farkında olan bir kimseyle ve onun gösterdiği cehdu gayretle verilen ilim nimetinin ve ikramının farkında olmayan bir kimsenin ufacık bir ayak tökezlemesinde veya zihnini bulandıran ufacık bir sorunla karşılaştığında uykusuz kalmayı göze alamamasını İmam Gazali rahmetullahi aleyh bu örneklerle bizlere temsil ediyor. Değerli kardeşlerimiz, işte burada çok güçlü bir denge kuruluyor ve İmam Gazali rahmetullahi aleyh bizlere vermek istediği mesajı açık bir şekilde şöyle vurguluyor. Bir kimsenin dünyada elde edebileceği en büyük nimet ne sağlığıdır, ne sıhhatidir, ne aklıdır, ne malı mülküdür, ne ilmi irfanıdır. Evet, bunların her birisi Allah Teala'nın kuluna bahşetmiş olduğu önemli ve büyük nimetlerdir. Ancak bir kula dünyada bahşedilen en ulvi, en müstesna ve en mutena nimet din ve İslam nimetidir. Bir kişinin dünyada iken elde edebileceği nimetlerin her birisini alt alta üst üste sıralasak, din nimeti hiçbir ikramla, hiçbir ihsanla mukayese edilemeyecek şekilde önemli bir nimet başlığını oluşturur. Şöyle düşünebiliriz. Hakiki bir hiyerarşi, nimetler hiyerarşisi içerisinde en büyük nimet din ve Kur'an nimetidir. Allah Teala mahlukatın en değersizi olan dünya malını kafirlere, zalimlere, firavunlara, yalancılara, desise sahibi olan kimselere, rantçılık yapanlara, siyaseti ticarete, dini siyasete ve ticarete alet edenlere, hülasa kalpazanlara, kandıranlara yahut kumar oynayanlara, yani Allah'tan korkmayan herkese bol miktarda verebilir. Ancak manevi nimetleri, yani hidayeti ve ilmi en seçkin kullarından bile sakınabildiği bir sır olarak tutar. Mesela şu anekdotu ve misali gözümüzün önünden hiçbir zaman ayırmamalıyız. Hazreti İbrahim aleyhisselamın babası Azer yahut Hazreti Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselamın amcası Ebu Talip için bu hidayet nimeti ne kadar çok arzu etmişlerse de ilahi irade bunu onlara nasip etmemiştir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamı görüp de onun etrafında olan, akrabalarından olan veya onunla iş ve işlem yapan, ticaret yapan, komşuluk yapan, arkadaşlık yapan kimselere bile ya İslam nimeti hiç nasip olmamış ya da nasip olan bu İslam nimeti Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ahir ömrüne doğru, ömrünün sonuna doğru veya Mekke'nin fethinden sonra bu kimselere bahşedilmiştir. Her birimiz biliyoruz ki Ebu Sufyan, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çocukluk arkadaşı. Hatta Ebu Sufyan'ın ifade ettiğine göre Hazreti Peygamber kendisine, yani Ebu Sufyan'a ahlak itibariyle en çok benzeyen kimse, mertliğini, cömertliğini, doğruluğunu ve dürüstlüğünü, ahlakını Ebu Sufyan diyor, en çok ben kendimi ona benzetirdim. Biz onunla bir ruh ikizi gibiydik. Fakat o durduk yere, diyor kendi ifadesine göre, bir vahiy aldığını iddia etmeye başladı. Artık aramız açıldıktan sonra ne onun gibisini dost edinebildim ne de onun gibi birisini bulabildim. Ancak inadımızdan dolayı, kibrimizden dolayı, cahilliğimizden dolayı ona iman etmedik. Peki Ebu Sufyan ne zaman Müslüman oluyor? Mekke'nin fethiyle beraber, fethinden sonra Müslüman oluyor. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile çocukluk arkadaşı olmasına rağmen, elinde ve etrafında istediği kadar mal varlığı olmasına rağmen, istediğini istediği miktara pazarlık bile yapmadan, gözünü kırpmadan istediği şekilde alabilecek imkanlara sahip olmasına rağmen, Ebu Sufyan nimetler içerisinde, yani dünya nimetleri içerisinde debelenip durmasına rağmen hiçbir zaman gönlü mutmain olmamış, İslam nimetine erişemediği için huzur ve sükunet bulamamıştır. Bir başka örnek, Ebu Sufyan'ın karısı olan Hint, Mekke'nin azılı müşriklerinin kızı olan Hint de hakeza Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a en büyük düşmanlığı gösterenlerden birisi olmuştur. Hepinizin malumu olduğu üzere Hazreti Hamza'yı en vahşi şekilde Hazreti Vahşi'ye şehit ettirerek ona zulmeden, yani musle yapan, şehit edildikten sonra ona türlü işkenceler yaparak kalbini ve ciğerini yerinden çıkaran Hint, kalbi bu kadar kas katı olmasına rağmen, elinde bütün imkanlar bulunmasına rağmen, belki onlarca, yüzlerce kölesi veya cariyesi olmasına rağmen, yani dünyanın gelip geçici o kadar nimetine sahip olmasına rağmen, hakiki ve asıl ikram ve ihsandan, yani hakiki nimetten mahrumiyetini hiçbir zaman telafi edememiştir. İşte Hint de Mekke'nin fethinden sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman ediyor ve şunu söylüyor: bu kadar zamandır dünyada benim gözümde en nefret ettiğim, buğz ettiğim, sevmediğim ve ölmesini en çok istediğim kişi Muhammed'ti. Ancak iman ettikten sonra anladım ki bu kadar savaşlar, bu kadar gazveler, bu kadar zulümler, bu kadar boykotlar, Müslümanlara yaptığımız bu kadar zulümler ve türlü envai çeşit hileler ve desiseler boşunaymış. Şu anda iman ettikten sonra benim gözümde dünyanın en sevimli insanı ve kılına zarar gelmesinden endişe ettiğim yegane varlığı Muhammed'dir diyerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan, daha doğrusu en büyük nimet olan din nimetine eriştikten sonraki durumunu bu sözlerle ifade ediyor. Kıymetli dostlar, İmam Gazali rahmetullahi aleyh, en büyük nimetin din nimeti, İslam nimeti olduğunu vurgularken Kur'an ve sünnet ışığında şu şekilde temellendiriyor. Ayet-i kerimede Allah Teala, Estaizu billah, ma kunte tedri mel kitabu velel iman. Allah Teala Cenab-ı Peygamber'e hitaben, sen sana indirilen hidayet olmadan önce, vahyedilmeden önce ne İslam'ı bilirdin ne de imandan haberdardın. Bir başka ayet-i kerimede devamında, ve allemeke ma lem tekun ta'lem ve kâne fadlullahi aleyke azîmâ. Yine Cenab-ı Peygamber'e hitaben, Allah Teala sana daha önce hiç bilmediğin ve bilebilecek kadar bile imkanın olmayan imanı, İslam'ı, ihsanı, yani hidayeti öğretmiştir. Nitekim Allah Teala'nın senin üzerindeki fazlı ve keremi, ikramı ve ihsanı namütenahi bir şekilde oldukça fazladır. Bir başka ayet-i kerimede ise, Belillahu yemunnu aleykum en hedaküm lil iman. Allah Teala sizlere minnet ediyor, İkramda ve ihsanda bulunuyor. İşte o ikram ve ihsan sizi imana ulaştıracak şekilde hidayete eriştirmesidir. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün bu ayet-i kerimelerde vurgulanan imanın ve İslam'ın en büyük nimet olduğunu gösterir nitelikte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından da bazı kesitler var. İmam Gazali bunları şu şekilde arz ediyor. Hadis-i şerifte nakledildiğine göre bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua eden bir kimseye rastlıyor. O kişi dua ederken diyor ki, Elhamdülillahi alel İslam, İslam ile müşerref kıldığı için Rabbime hamdü senalar olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kişiye yaklaşarak diyor ki, sen şüphesiz Allah Teala'ya sana verilebilecek en büyük ikram, en büyük ihsan, yani en büyük nimetten dolayı şükrettin, hamd ettin. Şayet Allah Teala'ya böyle hamd ediyorsan, verdiği en büyük nimetin, verdiği en büyük ihsanın şükrünü yerine getiriyorsun diyerek o kişinin yaptığı Elhamdülillahi alel İslam şeklindeki duayı böylece tecviz ve tasvip ediyor. Kıymetli dostlar, nimetin devamlılığı nimet verenin kendisine şükretmek ve nimetin kıymetini bilmekle mümkündür diyor İmam Gazali. İkinci bir husus olarak ise elimizden nimetin alınmasını istemiyorsak nankörlük etmeden vefa göstererek hareket etmemiz gerekir diyor. Burada şunu belirtmek gerekiyor. Nankörlük veya vefasızlık sadece dille yahut fiille yapılan bir şey değildir. Bir kişinin nimet verildikten sonra nasıl olsa bu nimet artık bana verilmiştir, hiçbir zaman da benden alınmayacaktır gibi bir garanti içerisinde kendini görmesi, yani o nimetin kendisinden zail olacağını düşünmemesi, bunu aklına bile getirmemesi kişinin yapabileceği en büyük nankörlüklerden bir tanesidir. O yüzden hani sürekli olarak bir Müslümanın tutumu ve durumu açısından havf ve reca vurgusu yapılır. Havf ve reca demek bir Müslümanın sürekli olarak Rabbine olan irtibatını ve rabıtasını muhkem bir şekilde sağlaması demektir. Ne demektir? Bir kişi şayet Rabbinden korkuyorsa burada kendini güvende görmüyor. Yani ben Rabbimden korkmasam bile nasıl olsa bana rahmetiyle muamele eder, böyle bir garantim vardır diyerek azabından emin olamıyor demektir. Reca içerisinde olması ise ben iman ettim, artık benim için cennet garantidir gibi bir garanti içerisinde kendini görmüyor demektir. Bu sebeple havf ve reca, yani yanlış yaparsam Rabbim beni cehennem ile cezalandırabilir, yaptığım iyiliklerin de karşılığını bana mutlaka verecektir şeklinde bir itidal içerisinde olmak demektir. Havf demek hasılı kelam kişinin kendisini cehennemden uzak bir şekilde görmemesi, garanti içerisinde görmemesi demek. Reca durumu ise kişinin hiçbir zaman ümidini kaybetmemesi demektir. İşte bir kişi şayet kendisine zenginlik verildi, ilim verildi, eş, çoluk, çocuk ikram ve ihsan edildi. Salih bir eş, saliha bir eş, sahih bir komşu, haklarına riayet eden dostlar, sürekli yanında olan ve onun hal hatırını sorup soruşturan, koruyup kollayan kardeşler, aileler verildiyse, bir kişiye şayet bunlar ikram edildiyse, şükredilebilecek ne kadar büyük nimetler içerisinde olduğunu fark etmesi gerekir. Bunlardan herhangi birisinin alındığında, yani konuşabileceği bir kimsenin olmaması, güvenebileceği bir kişinin bulunmaması, derdini aktarabileceği bir kişiden mahrum kalması veya zihnini kullanamaması, sağlığından olması, anne babasının hayatta olmaması, eşinin salih veya saliha olmaması, çocuklarının üzerine titremesine rağmen ahlakıyla alakalı bir takım problemler yaşaması, kişinin esasında büyük bir imtihanda olduğunu gösteren önemli karinelerdir. Bundan dolayı kişinin eşiyle, evliliğiyle, çoluk çocuğuyla, anne babasıyla, kardeşleriyle, arkadaşlarıyla ya da iş yeriyle, amir veya memur patronlarıyla iyi bir iletişim içerisinde olması, bu nimetlerin kendisinden alınmaması için şükrünü layıkıyla yerine getirmesi gereken önemli nimetlerden demektir. Gafil bir kimse diyor İmam Gazali, şayet verilen bir nimetten emin olur, artık kendisinden bu nimetin alınmayacağını düşünüp kendini garanti içerisinde olursa şayet, o nimetin elinden alınması, yok olup gitmesi, üzerimizden çıkarılan bir kıyafet gibi bu nimetlerin elimizden sökülüp, soyulup alınması anlamına gelir diyor. İşte vaktimizin sonuna gelirken, kıymetli ve aziz dinleyenler, Süfyan rahmetullahi aleyhin şu sözüyle programımıza inşallah son verelim. Diyor ki Süfyan rahmetullahi aleyh, dininden emin olan ve hiçbir zaman imansız ölmeyeceğini düşünen bir kimsenin, ben artık Müslüman oldum, Müslüman kalacağım ve Müslüman olarak öleceğim diyerek, imanından emin olan ve son nefes endişesi taşımayan bir kimsenin elinden o din nimeti muhakkak surette alınır diyor. O yüzden elimizdeki nimetin en büyüğü, Allah Teala'nın bizlere bahşettiği nimetlerin en ulvisi ve mukaddes olanı din nimetidir. Nasıl ki verilen bir dünya nimetine bile insanlar bizlere iyilik yaptığında şükrediyorsak, din nimetine de dinin sahibi olan Rabbimize layıkıyla hamd ederek ve şükrederek üzerimizdeki vefa borcunu ve şükür sorumluluğunu yerine getirmemiz gerekir. Bu hem şer'i bir mesuliyettir hem de ahlaki bir zarurettir. Bundan dolayı hamd ve şükür sorumluluğumuzu yerine getirmemiz bizim Müslüman bir hayat idame ettirebilmemizin önemli kriterlerinden ve karinelerinden birisidir. Pek muhterem ve aziz dinleyenler, Gazali Mektebi'nde bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Rabbimiz öğrendiklerimizi hayatımıza nakşetmeyi hepimize nasip eylesin. Bir sonraki Gazali Mektebi programında yeniden buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.